Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Resulullah Aleyhisselam'ın akrabaları Gülistan'ın Amcaları Gülistan'ı 9. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi geçen hafta Resulullah Aleyhisselam'a en çok hizmeti geçen Ebu Talib amca şirk üzere vefat etmişti. Resulullah Aleyhisselam'a olan o çokça hizmetleri sebebiyle bazı ufak tefek tekrarlarla beraber şimdi de Fatıma yengeyi görmeye çalışalım inşallah. Hazreti Fatıma binti Esed, ki biz Fatıma yenge diyoruz, hicretten sonra Medine'de yeni bir hayata başlıyor. Tabi her yerde olduğu gibi burada da bazı şeyler var. Nedir o? Medine'de yeni bir hayata başladığını bütün kaynaklar ifade etmekle beraber onun Medine hayatı hakkında çok fazla ayrıntıları yok maalesef. Yani yuvarlak 4 sene yaşıyor. 4 sene sonra vefat edecek. Hicretin 4. yılında fazla bir rivayet yok. Fatıma yengenin en küçük oğlu olan Hazreti Ali, Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Fatıma ile evlenince o da onlarla beraber aynı evde ikamet etti. Şimdi Hazreti Fatıma'nın düğünü az çok biliniyor. Konum Hazreti Fatıma değil. O yüzden bu düğüne girmiyorum. Ama kayınvalide olarak orada bulunduğunu, fakat Fatıma binti Esed'in hem kayınvalide olarak hem Hazreti Ali'nin annesi olarak hem Resulullah'a annelik yapmış bir yenge olarak bu konularda neler yaptığına ilişkin kaynaklarda rivayetler olmadığından o konuda yaşanan hadiseleri sizlerle paylaşamıyorum. Sadece şunu söylemem gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam bu yengesine annem diye hitap ediyor, çok seviyor, sayıyor. Aynı şekilde Hazreti Fatıma da onu seviyor, sayıyor. Hazreti Ali'nin zaten annesi. Burada sadece şunu söylemem gerekiyor. Fatıma yenge yuvarlak hicretin 2. yılında Hazreti Ali, yani oğlu Hazreti Fatıma ile evlendiği için ne anlama geliyor? 2 yıl oğluyla kaldı. Sonra 2 yılda gelin ile beraber kaldı anlamına geliyor. Yani kaynana gelin olarak 2 yıllık bir beraberlik söz konusu. O zaman şöyle diyoruz. Fatıma yenge Resulullah Aleyhisselam'ın annesi makamında bir yengesi olmasının yanında kaynana ve gelin olarak aynı evde beraber yaşayan bu iki güzel Fatıma gönüllerde bir başka taht kurdular. Resulullah Aleyhisselam'a annelik yapmış olan Fatıma yenge şimdi de kaynanası olarak Hazreti Fatıma'ya annelik yapıyordu. Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Ali'nin çocuklarını az sonra göreceğiz ama 3 kız, 3 erkek, 6 çocukları var. Ben bunların doğum tarihlerine şöyle karşılaştırdığım zaman Fatıma yengenin sadece Hazreti Hasan'la beraber olduğunu görürüz. Hazreti Hüseyin'in, ki ikinci oğludur, doğumuna yetişemiyor. Sevgili oğlu ile sevgili gelininin ilk çocukları olan Hazreti Hasan'ın doğumuna ve ilk bebeklik yıllarına, yetişmiş olan Fatıma yenge bir başka mutlu olmuştu tabii. Bu torun sahibi olunca insan o zaman anlıyor neyin ne olduğunu. Ömrünün son günlerini sevgili gelini ve torunu ile yaşamış, bu sefer de toruna annelik etmiştir. Resulullah Aleyhisselam sevgili yengesinin iyiliklerini hiç unutmaz, onu sürekli ziyaret eder ve zaman zaman da orada öğle uykusuna yatardı. Bunu geçen hafta söyledim, kaylula uykusuna orada yattığı olurdu. Şimdi efendim, kaynaklarda bazı farklı rivayetler de var aslında. Ama daha ziyade Hazreti Fatıma üzerinden gidiyor. Hazreti Ali üzerinden gidiyor. Ama Fatıma yenge üzerinden bir rivayeti paylaşayım ben sizinle. Ve bu aynı zamanda yani bebek olan bir çocuğa nasıl muamele edileceği noktasında Fatıma yenge bize çok önemli kaynaktır. Nereye gittiğini bilmiyoruz ama eve geldiğinde diyor kaynaklar. Eve geldiğinde Hazreti Hasan'ın ağladığını görüyor. İki Fatıma, biri Fatıma kaynana, biri Fatıma anne artık. Ağladığını görüyor ve bebeği ağlatmak da istemiyor Hazreti Fatıma. Yani anne Fatıma da istemiyor, kaynana Fatıma da istemiyor. Zaten Resulullah Aleyhisselam da kızıyor. Çocukları ağlatmayın diyor. Ama bakıyor ki Hazreti Fatıma önüne buğday almış, el değirmeni var. Bir yandan buğdayı öğütmeye çalışıyor, bir yandan çocuğu avutuyor. Ağlıyor çocuk. Abi gözümün nuru kızım diyor. Kaynananın geline hitabı. Gözümün nuru kızım. Kaynanalar dinliyorsanız böyle söyleyin. Gözümün nuru kızım deyin, bir şey olmaz. Gelinler dinliyorsanız gözümün nuru kızım denecek hareketleri yapın. İki tarafa da mesajı veriyorum buradan. Eğer kaynanaysanız, kayınpederseniz gözümün nuru kızım deyin. Bir şey olmaz. Güzel kızım deyin. İyi davranın. Eğer gelinseniz kaynanaya da kayınpedere de iyi davranın ki size böyle söylensin. Bu çocuk niye bu kadar ağlıyor? Böyle hırçın bir çocuk değil. Hazreti Hasan çok sakindi. Bebekken de çok sakindi. Hep öyle büyüdü, öyle yaşadı. Öyle şehiden vefat etti mübarek. Hazreti Hüseyin biraz hareketlidir. Diyor ki anacığım diyor, iyi ki geldin diyor. Sen şu çocuğu avut. Bak Ali biraz sonra gelecek. Ekmek pişiremedim. Ağlıyor çocuk, beni oyalıyor. Ben şunu öğüteyim, ekmek pişireyim. Yavrucuğum diyor, çocuk niçin ağlıyor? Anacığım, o da anacığım diyor. Anacığım, acıktı çocuk diyor, ondan ağlıyor. E sen onu avut. Ben şunu öğüteyim. Ali gelmeden pişirelim ekmeğimizi. Burada öyle bir sahne var ki benim çok hoşuma gidiyor bu sahne. Yavrucuğum diyor, madem çocuk aç, sen çocuğu al, bunu emzir, onu ben öğüteyim. Kız, önce çocuğa bak, sonra onu öğüt demiyor. Kaynana, paylaşım, aile. Yavrucuğum, ben öğüteyim, sen de çocuğu emzir. Ama anacığım diyor, bu ağır iştir un öğütmek. Sana böyle ağır işi vermek istemem. Bu da gelin duruşu. Sana ağır işi vermek istemem. Ya şuna bir el atsan ne olur yani, öğütsen ne olur? Kabalık yok, ince, nezaket. Yavrucuğum diyor, hangi iş ne kadar ağır olursa olsun, çocuk ağlayan aç bir çocuğu avutmak kadar ağır olamaz diyor. Yani çocuğu ne kadar pışpışlasan aç, yani yemek istiyor çocuk. O yüzden sen diyor, ver demeyi bana, çocuğu al, sen bunu emzir, ben de öğüteyim. Ama anacığım sana eziyet, ya kızım yavrum, biz bir aileyiz, sana bana olur mu? Alıyor kayınvalide değirmeni, veriyor Hazreti Hasan'ı anasına. Fatıma anne, Fatıma-i Zehra diyeyim de iki Fatıma karışmasın. Fatıma-i Zehra anne, evladı Hazreti Hasan'ı emziriyor. Diğer Fatıma anne de öğütmeye başlıyor. Tabii çocuk emerken susuyor. Bu arada Fatıma anne bazı ifadeler kullanıyor. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Nedir onlar? Yavrucuğum diyor, çocuğunu tanıyor musun? Lütfen dikkat edelim kıymetli dinleyenlerim. Lütfen rica ediyorum. Çocuğunu tanıyor musun? Hazreti Fatıma şaşırıyor. Her anne çocuğunu, hele hele bebeğini elbette ki tanır. Öyle değil diyor. Benim sorum başka. Yani senin çocuğun ne kadar süreyle acıkır? Ne kadar süreyle altını kirletir? Niye sordun ki diyor. Şundan dolayı sordum. Çocuk acıktığını ağlayarak ifade ederse, altını kirlettiğini ağlayarak ifade ederse, yani çocuk anneyi mecbur ederek kendine baktırırsa bencil olur, kendi menfaatine tarzında yetişir. Çocuk ağlamadan mamayı vereceksin, çocuk ağlamadan altını değiştireceksin. Yani kaç saatte bir acıkır onu az çok bileceksin, çocuk ağlamadan emzireceksin. Ya da mamayı veriyorsan ne kadar zamanda altını kirletir zaten belli olur, onu da değiştireceksin. Çocuk ağladıkça mamayı memeyi verirsen, çocuk ağladıkça altını değiştirirsen, bu çocuk yarın her şeyi böyle bebekken ağlayarak büyüdü mü böyle hışımla yaptırır. Artık yani anayı mecbur eder. Böyle olmaması için çocuk ağlamadan sen bunları yap. Fatıma-i Zehra anne radıyallahu anha, anacığım diyor, sen bunu bu kadar nereden biliyorsun? Yavrucuğum diyor, ben 4 erkek, 4 kız, 8 çocuk büyüttüm. Diğer bizim adamın, yani öyle deriz ya bizim adam, yani kocası Ebu Talib'in diğer kardeşleri, onların çocuklarına da zaman zaman böyle arka çıktım, destek oldum. Her şey bir yana, ben bunları Muhammedül Emin'den öğrendim. O bana teslim edildiğinde zaten bunları aşmıştı, 8 yaşındaydı. Ama hiç acım demezdi. Ben onun duruşundan acıktığını anlardım. Ben onun duruşundan sıcaklandığını anlardım. Ona bakardım, bu acıkmış diye anlardım. Yani Resulullah'ın şey olarak, ama dede yanında kaldığında 6-8 yaş arası, anne yanında kaldığında 2+2 4 yıl süt anne olduğu için, annenin yanına da yine süt olayı değil, 4-6 yaş kalmış. Yani Hazreti Fatıma anne Peygamber Aleyhisselam'ın bebekliğini, yani süt emme çağındaki şeylerini yakından görememiş. Süt anne Sa'd oğullarında oldu bunlar. Ama bu tecrübeyi söylüyor. Fakat Resulullah kendi yanına 8 yaşında geldiğinde onun duruşundan, bakışından acıktığını anlardım. Asla acıktım demezdi diyor. Tabi Hazreti Fatıma duygulanıyor. O benim babam Resulullah Aleyhisselam için. Şimdi burada çocuk isteyerek, zorlayarak istediğini elde ederse küçükken böyle büyür, hep böyle yapar. Ama sen ikram edersen çocuk bana verecekler diye bekler. Yani yemek zamanını bekler. Yatma zamanını bekler. Öbür türlü yaramazlık yapar. Şimdi bu tür rivayetler genelde teratibül idareye tarzında kitaplarda, mevahit tarzında kitaplarda geçer. İsterdim ki size şu anda sayfaları vereyim, ciltleri vereyim, yazar ismi vereyim ama şu anda onu veremeyeceğim. Açıkça ifade ediyorum ama ben Fatıma binti Esed'in bu sözlerini bir de bir hatıra paylaşayım sizlerle. Yurt içi ve yurt dışı seminerlerinde ilk dönem çocuklara nasıl muamele edilir? Çocuk anne ilişkisi aile seminerinde böyle bir konu verirken, anlatırken kendi ülkemizde bir üniversitemizde bunu anlatmıştım. Yani Hazreti Fatıma deyince yani hiç de böyle dikkatli dinlemediler. Çok üzülmüştüm. Başka bir yere davet edildiğimde Fatıma demedim. Bir yabancı hanım ismi uydurdum. Önüne de akademik ünvan koydum. Profesör doktor dedim. Bilmem ne dedim. Yani yabancı. Psikolog, eğitimci, profesör doktor dedim. Anlattım. Aynı üniversitede orada dinleyenler vardı. Daha sonra odama gelip hocam dediler, bugünkü seminerin, konferansın mükemmeldi. İlmiydi dediler. Aynısını anlattım. Sahabe deyince o gözle bakmıyorlar. Yabancı deyince Bir de önüne ünvan koyunca herkes öyle dinliyor. İşte Profesör Doktor Emanuel bilmem kim, psikolog, pedagog, Nobel ödüllü falan şöyle böyle deyince bu dikkatli dinliyorlar. Benim asabım peygamber ödüllüdür. Allah'ın ayetinde radıyallahu anhum ve radu anhu geçer. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Buna rağmen ben buradan üzülerek söylüyorum. Müslümanlar çocuk eğitiminden, aile saadetinden tutun, hayatın bütün yönlerine Kur'an ve sünnetten, peygamber ve sahabeden kaynaklanmak yerine hep yüzünü batıya çevirdiler. Bizi de batırdılar. Kendileri de battı. Hani bir şair diyor ya, batı diye diye battık gittik diyor. O hesap. Peygamber aleyhisselam ilim Çin'de bile olsa gidin alın diyor. Müslümanın yitik malıdır diyor. Yani batıdan bir şey almayın anlamına söylemiyor. Kaldı ki o günkü Medine'den Çin'e gitmek bir yıllık yoldur. Meşakkatlidir. Lisan da yok ki oradan bir şey bilesin. Yani ilmin ehemmiyetini vurgulama adına böyle bir örnek veriyor. Ama üzülerek belirteyim. Hazreti Fatıma diye konuştuğun zaman zaten ona göre dinlemiyor millet yani. Ama önüne psikolog, profesör, doktor bilmem ne koyunca, bir de yabancı ismi verince aynı cümleyi kullanıyorsun. İfadelere lütfen dikkat edin. Çocuğunu tanı diyor. Yani o diyor ağlamadan ona memesini, mamasını ver. O ağlamadan altını değiştir. Ağlamadan yani çocuk kendisi sana bunu yaptırmasın. Sen onu yap. Ve çocuk yani böyle zorla yaptıran bir tip olarak yetişmesin. İkram edilen bir ahlakla yetişsin diye bunu böyle ifade etmek burada istiyorum. Bu vesileyle bu hatıramızı paylaşmış olduk. Fatıma yengeyi de, iki Fatıma'yı da, tabii ki Hazreti Hasan'ı da hayırla anıyoruz burada. Elbette ki en başta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Resulullah aleyhisselam sürekli annem diye hitap etti ve yine sürekli saygı ve sevgi gösterdiği Fatıma binti Esed radıyallahu anha nihayetinde hastalanıyor. Bu nasıl bir şeyse, kanına kadar bu ayrıntı yok ama yani hastalanıyor ve ölüyor yani. Kaç gün yattığını bilmiyoruz. Hastalanıyor, ölüyor. O yüzden aleyhisselam yanından ayrılmıyor. Annem, annem diye şifa bulması için elinden geleni yapıyor ama takvim demek ki bitti onun takvimi. Hicretin 4. yılı 625-626 yıllarında vefat ediyor. Fatıma anne vefat ettiği zaman, bu kısmı geçen hafta söylemiştim. Burayı tekrarlayarak asıl konuyu söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Burayı tekrarlamam gerekiyor. Fatıma anne vefat ettiği zaman Resulullah aleyhisselam cenazesinin yanına gelip başucunda oturuyor ve onun fedakarane hizmetlerine şahitlik ederek bakınız ne buyuruyor. Ey annem, Allah sana rahmet eylesin. Sen benim öz annemden sonra annemdin. Kendin aç kalır beni doyururdun. Kendin giymez beni giydirirdin. Kendini güzel yiyeceklerden alıkoyarak bana yedirirdin. Bütün bunları yaparken de sadece Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu arzu ederdin. Ben bu rivayeti geçen hafta size paylaştım ve şunu da ekledim. Şimdi onu tekrarlıyorum. Fatıma binti Esed'in İslam'a giriş sırası kaynaklarımızda genelde Mekke döneminde, işte Darül Erkam'dan önce İslam'a girenler bir liste var. Darül Erkam'da İslam'a girenler bir liste var. Davet açığa çıktıktan sonra İslam'a girenlerin listesi yok. Ama davet açığa çıktıktan sonra İslam'a girenler girdi diye şeklinde Hazreti Ömer'de olduğu gibi, Hazreti Hamza'da olduğu gibi böyle gelir rivayetler. Fatıma binti Esed'in iki tane rivayet var. Peygamberimiz aleyhisselama ilk anlarda iman ettiği rivayeti, bu biraz zayıf duruyor. Muhtemelen birkaç yıl sonra iman ettiği rivayeti, bu biraz daha sağlam duruyor. Ve biraz daha ikinci zayıf, üçüncü zayıf rivayette Ebu Talib vefat ettikten sonra iman etti diye geçiyor. Yani 10 yıl sonra. Şimdi son cümleyi tekrarlıyorum. Bütün bunları yaparken de sadece Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu arzu ederdin. Kime denir bu? Müslümana denir. O yüzden ilk 1-2 yıl içerisinde İslam'a girdiğini düşünüyoruz. En doğrusunu Allah bilir. Ama sonuçta sahabedir ve Resulullah Aleyhisselam'ın annem dediği, çok sevdiği bir hanımdır Hazreti Fatıma binti Esed. Fatıma yengenin cenazesi yıkandıktan sonra Aleyhisselam kendi elbisesini çıkarıyor, kefen olarak ona sarılmasını istiyor. Bu da ilginçtir değerli dinleyenlerim. Yani Resulullah'ın hiç elbisesi, genelde derler ya elbisesi yoktu falan, şöyle böyle diye, işte elbiseyi çıkardı, çıplak mı kaldı? Var elbisesi muhakkak ama evdeki olan, yani yıkanmış, katlanmış, ütülenmiş, konmuş bir kenara, o elbiseyi değil de bedenine o anda değmiş elbiseyi çıkarıp onu veriyor. Burada başka incelik var. Bunu şöyle anlatayım ben size. Bedir Harbi'nde çok böyle örnek var da sahabe ismi vermeyeceğim. Çünkü başka sahabenin hakkına girmek istemiyorum. Efendim Aleyhisselam'ın elinde ince bir çubuk var. Sıraya geç, ileri çık, geri çık falan diye böyle işaret ediyor. Oradan bir tane sahabe diyor ki Allah'ın Resulü diyor, çubuk diyor karnımı çizdi, canımı yaktın, kısas istiyorum diyor. Aleyhisselam, kısas mı? Evet diyor, canımı yaktın, kısas istiyorum. Veriyor çubuğu, al diyor, sen de bana buramı çiz öyleyse. Olmaz, senin üstünde gömlek var, ben de bir şey, bak buram çıplaktı. Aç, oraya ben de öyle çizdireyim. Ashab-ı kiram, yapma etme, o Resulullah'tır. Olmaz diyor, Allah katında eşitiz diyor, kısas istiyorum. Tamam Aleyhisselam, ellemeyin diyor, açıyor kanını, al yat diyor. O da eğiliyor, sarılıyor, öpüyor, sarılıyor, öpüyor, ağlıyor. Niye böyle yaptın diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, savaşa gireceğiz diyor. İstedim ki ben en son senin tenine dokunmuş olayım. Senin tenine en son dokunup öyle öleyim diyor. Bunu istiyorum diyor. Şimdi anladınız mı? Resulullah giydiği gömleği niye veriyor? Bunu anlayın diye söylüyorum. O yüzden sahabe isimle girmedim. Yani alıyor üzerinden, burada peygamber kokusu var. Bu elbisesini veriyor. Bunu ona kefen yapın diyor. Tabii kadınların kemeri biraz farklı oluyor. Biraz geniş oluyor, büyük oluyor. Onu da üzerine sarıyorlar. Şimdi sıra geldi defin işine. Fatıma binti Esed'e Aleyhisselam çok farklı muamele ediyor. Bütün asabına düşkün olan, onları çok seven ve onlar için böyle hassas davranan peygamberler peygamberi onun çok çok üzerinde annem dediği Fatıma yengeye, Fatıma binti Esed'e çok çok farklı muamele ediyor. Peki nasıl ediyor? Bir de onu görelim şimdi inşallah.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim, hassas bir yerde olduğumuz için sözcükleri uzatmak istemiyorum. Bir de zamana sığsın diye kısa geçmek de istemiyorum. Hakkını vererek götürmek istiyorum. Çünkü biz Resulullah Aleyhisselam'ı seviyoruz Allah şahit. Resulullah'ın sevdiğini seviyoruz Allah şahit. Resulullah ve ashabını sevenleri de seviyoruz Allah şahit. Kabir aşılmış, yani kabir eşiliyor ya. Aleyhisselam kabir kazılmasına da yardım ediyor. Sonra onları çıkarıyor kabirden. Kendisi kabre iniyor. Lahdi kendisi kazıyor. Laht nedir? Onu söyleyeyim. Çoğunuz biliyorsunuz gerçi de. Yani laht şart değil ama Aleyhisselam gene de bunu uygulamış. Kabir kazdıktan sonra efendim kabrin dibinde, cenaze konan yer en dibinde, dipten biraz içe doğru eşiyorsunuz. İçe doğru. Ve cenazeyi oraya doğru koyuyorsunuz. Sonra tahtaları koyarken tahtalar cenazeye zarar vermiyor. Biraz daha ekstra odacık. Buna laht deniyor. Ve Aleyhisselam bütün kabilelere laht kazdırmıştır. O yüzden bazı mezheplerde lahtsiz olmaz derler. Ancak normalde biz cenazeyi koyuyoruz. Biraz kenara çekiyoruz. Tahtaları dizerken cenazeye zarar vermesin diye kenara çekiyoruz ya, işte o içi biraz oyulunca buna laht deniyor. Lahit yani lahtı. kendi eliyle lahdi kazıyor, toprakları eliyle dışarı atıyor. Bu iş bittikten sonra kimseye yapmadığı bir şey bu. İki cihan güneşi bu lahide uzanıyor. Yani yan yatıyor, böyle yan üzeri yatıyor. Mezarın dibinde. Orada dua ediyor. Subhanallah. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Dikkat eder misiniz? Önce dirilten diyor, sonra öldüren diyor. Bir şey, elde ölü var. Dirilten ve öldüren Allah'tır. O hiç ölmeyen diridir. Hayyun la yemut diye geçer Arapça aslında. Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'e mağfiret eyle. Annem diyor, görüyor musunuz? Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'e mağfiret eyle. Ona hüccetini telkin eyle. Hüccet, imanına göçüşün tevhid boyutu. Girdiği yeri genişlet. Yani kabrini genişlet. Resulünün ve benden önceki Resullerin hakkı için duamı kabul eyle. Bunu peygamber söylüyor. Resulünün ve benden önceki Resulların hakkı için duamı kabul eyle. Hiç şüphe yok ki sen merhametlerin en merhametlisisin. O sırada orada bulunan sahabilerden, özellikle de Medineli sahabiler, yani Ensar sahabiler merakla soruyorlar. Resulullah çıktı, çıkardılar kabirden. Ya Resulallah, bu hanıma çok özel muamele ettin. Öyle ki başka birine bu kadar özel muamele ettiğinizi görmedik. Buna çok özel muamele ettin. Şimdiye kadar başka birine böyle muamele ettiğini görmedik. Bunun hikmeti nedir acaba? Peygamberimiz Aleyhisselam gözyaşları içinde bakınız ne diyor. O benim annemden sonra annemdi. Ebu Talip amcamdan sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan bir kimse olmamıştır. Peki ya Resulallah, gömleğini neden verdin ona? Üstünden çıkarıp verdi ya. Gömleğini neden verdin ona? Resulullah cevap veriyor. Ona cennet elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen olarak verdim. Peki kabrine inip lahdine niçin uzandın ya Resulallah? Aleyhisselam artan gözyaşlarla beraber diyor ki, kabir hayatı kendine kolay ve rahat gelsin diye bir müddet için kabrine inip lahdine uzandım. Evet. Resulullah Aleyhisselam annem diye hitap ettiği bu hanıma son vazifelerini yaptıktan sonra gözyaşlarını silip tebessüm etmeye başladı. Kurban oldum. Orada bulunanlar şaşkınlıkla soruyorlar tabii. Şaşkınlığımızı hoş gör ey Allah'ın Resulü, ama merak ettik. Böyle bir anda seni bu kadar güzel tebessüm ettiren nedir? Resulullah Aleyhisselam artan bir tebessümle cevap veriyor. Cebrail Aleyhisselam geldi ve bu hanım cennetliklerdendir diye bana müjde verdi. Bu hanım cennetliklerdendir diye bana müjde verdi. Ayrıca Yüce Allah meleklerinden 70 bin meleğe bu hanımın cenaze namazına katılmalarını emretti. Melekler de onun cenaze namazını kıldılar. İşte buna çok memnun oldum ve gördüğünüz gibi gözyaşlarımı silip tebessüm ettim. Hazreti Fatıma binti Esed, yani Fatıma yenge ya da Fatıma anne, böyle bir hanımdı işte. Radiyallahu anha. Şimdi burada şu soruyu sormak gerekmiyor mu? Şunları söylemek acaba fazlalık mı olur? Kimin oğlu, kimin kızı olursak olalım, kimin eşi, kimin kardeşi olursak olalım, babam hocaydı, dedem hocaydı, falan kız böyle alimdi, herkes hesabı kendisi veriyor. Biri bu. Fatıma binti Esed hayatını Resulullah'a adayan ve Resulullah'ın bakın kaç kez aynı şeyleri söylüyor aleyhisselam. Müjde verdiği hanım bu. Buna rağmen kabirde sıkıntı çekmesin diye özel dua ediyor ve kefen olarak elbisesini ona veriyor. Bütün bunlara rağmen hala kabir azabı var mı yok mu diye tartışanları Allah'a ve Resulüne havale ediyoruz. Ama hep aynı şeyi söylüyorum ya, yine söyleyeceğim. Ölünce görürler var mı yok mu. O yüzden biz bu hazırlığımızı yapalım. Ben isterdim ki Fatıma yenge hakkında daha geniş malumat vereyim size. İnanın ciddi araştırdım. Çünkü sadece bir radyo programı olarak bir sohbetlik araştırmıyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Sizlerle paylaştığım konu bittikten sonra gönderiyorum yayın evine, kitap oluyor. Yani aynı zamanda kitap çalışması yapıyorum. Yani yaptığım sohbetler bir kitap ciddiyetiyledir. Ama yine farkındasınız, benim buradaki derdim ispat değil, muhabbettir. Teslimiyettir. Muhabbeti olmayanlara benim diyeceğim bir şey yoktur. Hazreti Fatıma binti Esed, Fatıma yenge, Fatıma anne hicretin 4. yılında vefat ediyor. Demek ki sadece Bedir Savaşı görmüş. Henüz daha Uhud Savaşı olmadı. Efendim, bir de birkaç seriye var. Medine'de bunları görmüş. Ancak bu savaşlarla ilgili bu Hazreti Fatıma hakkında, Fatıma yenge hakkında malumatlar olmadığı için buraya giremiyorum. Evet efendim, gelelim Ebu Talib'in çocuklarına. Ebu Talib amca ile Fatıma yengenin, birkaç kez söyledim, söyleyip geçtim daha doğrusu, 4'ü erkek, 4'ü kız, toplamda 8 çocukları olduğu bütün kaynaklarda geçmektedir. Ben yıllar önce bu çalışmayı yapmıştım. Kitap olarak yazmıştım. Ama son bir yıldan beri de önüme bir çocuk daha çıktı. Kaynakları okurken. O yüzden diyorum ki ancak bunların dışında bazı kaynaklarda bir kız çocukları daha olduğu geçtiği için artık sayı 9'a çıkıyor. Yani bunu niye söylüyorum, çok mu önemli değil tabii. Ama yarın öbür gün bir yerde okursunuz 9 çocuğu vardı diye benden de dinliyorsunuz 8 çocuğu var diye arkamdan konuşmayın da ben peşin peşin söyleyeyim diye söyledim. Normalde 8 çocuk meşhurdur. Ama ben diğerinde adı bir yerde geçtiği için pek de fazla gerçi itibar edilmiyor bu. Bunları sayalım bakalım. Talip, Akil, Cafer, Ali, Ummuhani, Cumane, Esma, Rayta. O 9. da Ummu Talip diye geçiyor. Şimdi bakıyoruz bunlara. Kısa kısa bir söyleyeyim geçeceğim. Talip İslam'a karşı herhangi bir olumsuz hareketi bilinmiyor. Az sonra bilgi vereceğim. Müşrik olarak ölüyor. Akil Mekke fethinde İslam'a giriyor. Cafer, meşhur Hazreti Cafer. Sizlerle Habeşistan'ı paylaşırken en çok bunu anlattım. İlk sırada İslam'a giriyor. Ali zaten Hazreti Ali ilk Müslüman çocuk. Kızlardan Ümmane, Cumane, Rayta, Esma hepsi Mekke fethinde sonra. Yani peygambere bu kadar muhabbetleri var. Buna rağmen bu kızların hepsi, bunlar içerisinde peygamberimizden Talip ile Ummuhani birer, 1,5 yaş en fazla büyükler. Gerisi küçük. Demek ki Ebu Talip amca ile Fatıma yengenin çocuklarından sadece bir tanesi müşrik olarak ölüyor. Diğerleri İslam'a giriyor ve sahabe şerefine eriyorlar. Bunları şimdi kısa kısa sizlerle inşallah paylaşacağım ama şunu söyleyelim. Rivayetlere göre erkek çocukları arasında 10'ar yaş fark var. Kız çocukları arasındaki yaş farkı verilmezse de en büyük kızın Ummuhani olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz bunu. Kaynaklarımızda bu çocukların bazılarının hayat hikayeleri oldukça ayrıntılı bir şekilde geçerken bazılarının yok denecek kadar az olduğunu görüyoruz. Efendim şimdi de araştırabildiğimiz kadarıyla tüm hayatlarını değil çocukların, bir radyo programında kısa biyografilerle, çünkü amcaları işliyoruz ama çocuklar hakkında da bilgi veriyoruz. Özetle görmeye çalışalım. Birinci çocuk Talip bin Ebu Talip. Talip, Ebu Talip'in amcanın en büyük çocuğu olup kardeşleri Akil'den 10 yaş, Cafer'den 20 yaş, Ali'den 30 yaş büyük olduğu belirtiliyor. Şey bu yani, kaynak bu. Resulullah Aleyhisselam ile aynı yaşta ya da bir yaş büyük olduğu rivayetine bakıldığı zaman 570 ya da 571 yılında doğmuş olduğu anlaşılıyor. Rivayette de Talip diye peygamber bazı kitaplarda aynı yaş diye veriliyor. Bazılarında bir yaş büyük diye. Ben bir yaş büyük olarak biliyorum ama bu rivayette sizlerle buradan paylaşmış olayım. Ebu Talib'in çocuklarından Talip hariç diğerleri, bazıları çok geç de olsa İslam'a girmişlerdi. Talip ise Müslüman olmamakla beraber Bedir Savaşı'na, yani Mekke döneminde onun bir eziyeti yok. Hiçbir kayıtta böyle bir şey yok. Bedir Savaşı'na da zorla getirmişler. Müşrik saflarında katılmış. Bu savaşta aldıkları hezimetten sonra, müşrikler yenildi biliyorsunuz, hiçbir savaşa katılmamış. Mekke'ye de geri dönmediği gibi onun bir daha görende olmamış. Yani akıbeti hakkında bilgimiz yok. Bu rivayetten haricinde bir de Talib'in Bedir Savaşı'nda öldüğü gibi onun şuuru bozuk bir insan olduğu rivayette edilmiş. Bunu da paylaşayım. Hakkında pek fazla malumat olmayan Talib'in evlenip evlenmediğini ve dolayısıyla çocukları olup olmadığını da bilmiyoruz. Ebu Talip amcayla Fatıma yengenin en büyük oğulları. İkinci evlat Akil bin Ebu Talip. Şunu bir söyleyeyim. Akil diye biz Türkçe'de kullanıyoruz. Akil değil. Akil. Yani Arapça aslıyla Akil. Kafla. Ayn. Akil. Akil değil. Akil bin Ebu Talip. Mekke'de nübüvvetten 30 sene önce. Ne anlama gelir? Yani yuvarlak 580 yılı doğuyor. Medine'de 60 Hicri, 680 yılında vefat ediyor. İlk oğlu sebebiyle Ebu Yezid olarak künye almış. Akil de Talip gibi Bedir Savaşı'na müşriklerin zorlamasıyla katılıp Müslümanlara esir düşünce kurtuluş fidyesini amcası Hazreti Abbas ödeyerek esaretten kurtuluyor. Abbas amcaya sıra gelince buraya biraz gireceğim için burada geçiyorum. Akil, Bedir esaretinden kurtulduktan sonra Mekke'ye geri döndü. Hicri 8. senenin başlarına kadar Mekke'de ikamet etti. Ancak Mekke fethi esnasında İslam'a girecek ya daha çok var. Bir rivayet paylaşayım Akil ile ilgili. İslam ordusu Mekke'yi fethediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, kendi evinde mi kalacaksın? Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın babasından kalan bir evi vardı. Bugün hacca umreye gidenler peygamberin doğduğu ev diye onu ziyaret ediyorlar. Şu anda beni dinliyorsunuz siz. Sanırım gözünüzün önüne gelmiştir o ev. Yani bir normal bir ev işte ama ona bakarken tebessüm ediyoruz değil mi? Resulullah'ın doğduğu ev diye bizim gönlümüzü böyle bir sururlandırıyor, surur veriyor. Diğeri tabi şimdi orası Safa Merve'de kaldığı için Hatice annemizin evi, onun kalıntısı yok şu anda. Biri de o. Şimdi iki tane ev var yani. Evinde mi kalacaksın ey Allah'ın Resulü diyorlar. Ne diyor Aleyhisselam? Akil, bize ev mi bıraktın? Ne demek bu? Hicretten sonra, bilhassa Bedir'den sonra Müslümanlar zafer kazanıyor. Müşriklerin büyük kayıpları var. Akil müşrik. Saldırıyor Müslümanlara. Kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Karşı koyan bir tip. Öfkesinden Resulullah'ın evin ikisini de satıyor. O parayı orada burada yiyor. Hem Hatice annenin evini satıyor, hem Resulullah'ın doğduğu evi satıyor. İşte o Akil bu Akil. Yani böyle biri. Bu Akil şirk döneminde. Ancak İslam'a girişine gelelim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu ve Hazreti Ali ile Hazreti Cafer gibi önde gelen yiğitlerin abisi olan Akil, müşrik çevresine takılıp kaldığından dolayı İslam'a biraz geç girdi. Şimdi genç olsun, orta yaşta olsun, yaşlı olsun, yaşı da azdır da genelde gençlerde çok görünür. Ya arkadaştan, ya komşudan, çevreden, yani onlarla beraber işte bana sordu biri, ya hocam dedi, ben aslında namazı kılan biriyim ama böyle bir arkadaşın yanına gidiyoruz, kılsam belli olacak, onlardan da benden kopacaklar, hiçbir ilişkim kalmayacak, yani böyle sonra kaza etsem olur mu falan gibi sorular geliyor. Kimi de bu soruya bile ihtiyaç duymadan arkadaşı kazanma adına namazı bırakıyor kazaya. Böyle bir şey yok. İşte bunun örneği Akil'dir. Müşrik çevresine takıldığı için biraz geç girdi İslam'a. İslam'a girişi Hudeybiye seferi esnasında oluyor. Yani Mekke fethinden az önce. Müslüman olur olmaz Medine'ye hicret ediyor. Hakkında daha fazla malumatımız yok bunun. Şimdi kaynaklar bunun Mute Savaşı'na katıldığını söylüyorlar. Savaştan döndükten sonra tutulduğu bir hastalık sebebiyle Mekke'nin fethi, Taif, Hayber ve Huneyn seferlerine katılamadı diye geçer. Hastalığa tutuluyor Akil. Ama Mute'ye katılıyor. Şimdi Mute deyince biraz sonra Hazreti Cafer'i göreceğiz. Habeşistan'ı ben anlattığım için oraya kısa geçip Mute'yi biraz geniş vereceğim. Yani abi kardeş Mute'deler ve abi yani Cafer ordu komutanı. Ve onun orada şehadetini görecek. Ama Hazreti Akil hakkında Mute'de savaşa katıldığına dair rivayetin dışında bir hikaye olmadığı için bu sahneyi veremiyor maalesef yani. Hazreti Akil Kureyş'in en iyi nesep alimlerinden idi. Genelde nesep kelimesi P ile yazılır ama aslında B ile yazmak gerekiyor. Çünkü nesep alimi. Arap tarihini en iyi bilenlerden biri. Mescide kaftanını serer, yani üstüne aldığı dış giysi, kadife bir halı gibi bir şeysi var böyle. Mescide serer ve orada insanlarla nesep hakkında konuşur, onlara bilgiler verirdi. Şimdi bu kaftan aynı zamanda bir hatibin sahnesi anlamına geliyor. Kürsüsü anlamına geliyor bu kaftanlar. Sıradan bir ölçü elbise değil bu yani. Onu serer oturur, etrafına toplanır millet, anlarlar bu bir şey anlatacak diye bu anlama geliyor. İnsanların sorularına mükemmel cevaplar veriyor. Yani kaynaklar diyor ki sorularına müracaat kaynağıydı diyecek kadar mükemmel ve seri cevaplar veriyor. Medine'ye hicretten sonra Mescid-i Nebi'de nesep dersleri verdiği rivayeti de meşhurdur. Burada şimdi bir şey daha açmam gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Nedir o? Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in başta olmak üzere Hazreti Enes gibi çocuk ve sonra genç tabi sahabelerin rivayetinde geliyor. Meşhurdur bu. Diyorlar ki Peygamberimiz Aleyhisselam bize Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğretir gibi savaşları, gazaları, hadiseleri anlatırdı. Anlattırırdı. İşte bunlardan biri de neseptir. Yani onlar şecereyi çok iyi bilirler. Nesep ilimlerinde de şöyle bir şey var. Mesela en meşhur bir eser hemen söyleyeyim. Belazuri'nin Ensabul Eşrafı, yani 4 ciltlik bir kıymetli eserdir bu. Yani bir şahsın kimin oğlu, kiminden akraba bunları verir. Ben genelde akrabalara çalışırken biraz da bunlardan da istifade ediyorum. Aynı şekilde Şami'nin Sübulul Huda ve Reşat, anlayanlar için söyleyeyim. Çok kıymetli eser, bu da 14 cilt. Burada da kim kimle akraba diye bunları verir. Ama nesep eserleri sadece akraba değil, bir de karakteri verir. Şahsiyeti, duruşu, yani ruh haletini anlatır. Şöyle karakterledi, böyleydi diye biraz da haleti ruhiyesini anlatır bu eserler. İşte Hazreti Akil radıyallahu anh bu alanda mükemmel bir alim. Yani şimdi yaşıyor olsaydı nesep ordinarius profesörü demek ona hakaret olurdu yani. O profesör kim? Hazreti Akil kim? Resulullah Aleyhisselam bir defasında ona şöyle dediği rivayet edilmektedir. Ey Akil, ben seni senin bana olan yakınlığından dolayı ve amcamı sevdiğini bilmemden dolayı seviyorum. İlginç bir cümledir yani. Yakınlık iki türlü olur. Amcaoğlu. Bir de kalbi yakınlık. Biz amcaoğlu değiliz peygambere. Ama Allah şahidi kalbi yakınlığımız var. Onu seviyoruz. İnşallah bize de kıyamette böyledir aleyhisselam. İnşallah. Hazreti Akil, Hazreti Ömer devrinde hakemliğine başvurulan önde gelenlerden biri. Yani davalar çözülürken hükümler veriyor. Farklı kaynaklarda, farklı rivayetlerle geçen ama aslında sebebini tam olarak bilemediğimiz bazı nedenlerden dolayı Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin yanında değil, Hazreti Muavi'nin yanında yer alıyor. Bu Hazreti Ali kardeşi. E şimdi burada aynı zamanda Hazreti Muaviye'nin hep de haksız olmadığı bir siyasi tercih olarak görüyoruz. Ama kalkıp da bugün maalesef ufak bir şeyde sahabeler arasında bazen böyle bazı siyasi farklılıklar oluyor. Ufak bir şeyde kalkıyorlar. Ashab-ı kirama birileri hücum ediyor. Allah muhafaza. Hazreti Akil'in ilginç hayatı var. Böyle parça parça biliniyor. Ancak biz bazı parçaları paylaştık. Kalan parçalarda inşallah haftaya devam etmek üzere. Bugün burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.